Ayrım 23, Piyon, Stephen James, sayfa 296. 52. Bölüm. Ralph Lianhua ve ben birkaç dakikadır Bethany'nin cinayeti ve beyaz gece hakkında konuşmayı bitirmiştik ki Ralph şöyle dedi. Bir dakika, burada takipte kalmamız gerekiyor. Ormanda başka ne olmuş Lianhua? Bize bu davayla ilgili yardımı dokunacak herhangi başka bir şey. Lianhua bir an düşündü. Komplo teorileri, kongre üyesi Ryan'ın suikastiyle başladı. İlişkili olup olmadıklarını merak ediyorum. Ne tür komplo teorileri diye sordum. Bob Brown, Kaituma limanındaki uçak pistinde öldürülen bir NBC foto muhabiri, ateş edenleri videoya çekmiş. Kaseti analiz edenlerden bazıları suikastçıların askeri bir düzende sıralandıklarını söylüyor. Hükümet ateş edenlerin halkın tapınağının korumalarından olduğunu iddia etti ama bu hiçbir zaman doğrulanmadı. Hayatta kalan tapınak üyelerinden biri 8 yıl sonra yargılandı ve olaya karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Ama birçok insan onun günah keçisi olduğunu düşünüyor. Olay tek bir adımın ötesinde bir şeydi. Terry'nin vali Taylor hakkında söyledikleri aklıma geldi. Johnston katliamı sırasında Güney Amerika'da oldu. O vakitlerde bir devlet ajanı oldu. Bir hükümet işi olabilir mi? Profesyonel bir vuruş diye sordum Lianhua'ya. Lianhua pirincini neredeyse bitirmişti. Kafasını yavaşça salladı. Aslında bazıları öyle olduğunu düşünüyor. Ryan'ın CIA ile arası iyi değildi. Olaydan birkaç yıl önce sanırım 74'teydi. CIA'in kongreye gizli etkinlik olarak rapor etmesini gerektiren bir yasa tasarısının destekleyicilerinden biriydi. Ölümü sırasında daha fazla kısıtlama talep eden başka bir tasarısı daha kongredeydi. Öldürüldükten 2 hafta sonra tasarı komitede yok oldu.
Tamam, şimdi bu iş daha da ciddi bir hal alıyor dedi Ralph.
Dahası var dedi Lianhua. CIA'in 1970'lerde MK Ultra adlı çok gizli bir psikososyal beyin yıkama deneyi vardı. Görünüşe bakılırsa deney Johnson Guyana'ya taşındığı yıl sona ermiş.
Ralph hoş tesadüf dedi.
Dalga geçiyor olmalısın dedim. Beyin yıkama mı? Uyuşturucu, hipnoz, uykusuz ve yalnız bırakma, suyla işkence, tehdit, beyin yıkama ve sosyal baskının bir bileşimi. CIA bir insanın iradesini neyin kırdığını görmek konusuyla her zaman ilgilenmiştir.
CIA işin içinde olsa bile dedim, Johnstown'daki insanlar robot değillerdi, seçimlerini kendileri yaptılar.
Adli tabip ilk başta Johnstown'daki insanların ölüm nedeninin vücutlarına siyanür enjekte edilmesi olduğunu söylemişti. Bu sonuca omuzlarının arasında iğne izi olan sayısız kurbanı inceledikten sonra varmıştı. Vücudunda kendi kendine iğne batıramayacağın tek nokta. Bir hafta kadar sonra resmi kayıtları hepsinin siyanürü içerek öldüğünü söylemek üzere değiştirdi. Ve o zamandan beri kullanılan resmi söylem bu oldu. İlk elden anlatılanlar ölenlerin ellerinde, boyunlarında, kollarında ve sırtlarında iğne izi olduğunu belirtse bile.
Peki birileri ölüm nedenini araştıran memurla konuşmuş mu hiç dedi Ralph.
Belki, kimse bilmiyor. Hesaplara göre en az 187 cesedin üzerinde iğne izi varmış. Sonra saymayı bırakmışlar. İçine sinyatür katılmış meyve kokteyli içmekten insanın kürek kemiklerinin arasında iğne izi oluşmaz.
Hayır, oluşmaz dedi. Başka?
Birleşik Devletlere iade edilmeden önce cesetlerin üzerindeki tüm kimlikler alınmış ve 909 cesetten ki kongre üyelerini ve gazetecileri sayarsanız 914 sadece 7'sine otopsi yapılmış.
Bu inanılmaz dedim.
Hayır, tarih diye cevapladı. Araştırabilirsin. Katliamı takip eden haftalarda ve aylarda Birleşik Devletler'de birkaç aile ölü bulundu. Çoğunlukla eski tapınak üyeleri, Jones'la bağlantısı olan birkaç devlet memuru, birkaç CIA ajanı. Bir rapora göre Johnstown'daki cesetleri kaldırmakla görevlendirilen yeşil berelilerden 16'sı trajediden sonra 3 ay içinde intihar etti. Ayrıca Jones ve CIA arasında daima şüpheli ilişkiler olmuş.
Ajanlar, beyin yıkama, suikastçılar, bir intihar tarikatı, devlet eliyle koca bir örtbas olayı dedi Ralph. Vay canına, tüm bunlardan şiddet dolu bir video oyunu çıkar.
Lien Hua ile sadece birbirimize bakıp kafalarımızı salladık. Ne dedi mahcup bir şekilde, ama çıkar.
Her neyse dedim Lien Hua'ya, insanlar gerçekten bu şeylere inanıyor mu?
Bazı çok etkili insanlar bu şeylere inanıyor.
Peki sen ne düşünüyorsun?
Derin bir nefes aldı. Gerçek şu ki o gün kaç kişinin isteyerek öldüğünü kimse bilmiyor. Alanın çevresinde AK-47 taşıyan silahlı adamlar vardı. Johnson müritleri, yalnız devletle ilgili paranoyakça düşünceleri olan ve en önemlisi de ona sadık insanlardı. Sen seç. Arkandan bir kurşun yemeği mi istersin, yoksa ailenin geri kalanına ve en yakın arkadaşlarına katılıp çocuklarına da ilaç mı verirsin? Tüm toplulukla savaşmaya mı çalışırsın, yoksa sevdiğin birinin koluna bir iğne batırmasına izin mi verirsin? Orada bulunan çoğunluk için cinayet değilse bile en azından zorunlu intihardı.
Bir dakika dedim, Q875 sana bir şey ifade ediyor mu? Terry bir tür kaset olduğunu söyledi.
Düşünceli bir şekilde parmaklarıyla masada tempo tuttu. Şöyle bir anlamı olabilir. Jones konuşmalarının kaydını tutmayı severdi. Devlet yüzlerce mesajını buldu. Konuşmalar, vaazlar, artık ne ad vermek istersen. FBI görevlileri olay yerini temizlemek için gittiğinde bütün kasetleri topladı ve arşivledi. Sonra 2000 veya 2001'de bilgi edinme özgürlüğü yasası yoluyla çoğu halkın erişimine açıldı.
O kaseti dinlememiz gerek dedim Ralph'e.
Lien Hua bilgisayarını aç dedi. Büyük ihtimalle internette vardır.
Ben internette ararken o devam etti.
Kasetlerden Jonestown'dan ve CIA'den bahsetmişken, Jones aslında insanları birlikte ölmeye ikna ederken yaptığı final konuşmasını da kaydetmiş. Ölüm kaseti deniyor. Karakter analizini çıkarırken dinlemiştim. Çok ürkütücü. Hareketlerine devrim intiharı diyor. Her neyse işte o kasette adamlarına Dwyer'ı oradan yani binadan çıkarmalarını söylüyor.
Dwyer kim diye sordu Ralph.
Richard Dwyer, Guyana'nın Georgetown kentindeki Amerikan Büyükelçiliğinde görevli bir memurdu. Neredeyse tüm söylentilere göre ise halkın tapınağına sızmak için gönderilen bir CIA casusuydu. Daha sonra yapılan meclis soruşturması sırasında kendisine olay hakkında soru sorulmasına rağmen yorum yok dedi.
İnanılmaz diye mırıldandım. Olaylar başladığında orada bir CIA casusunun olduğuna dair kanıt bile var.
Görünen oydu ki Q875 kasetini bulmak için çok araştırma yapmamıza gerek yoktu. Biri internete koymuştu. Ses dosyasını bilgisayara indirdim ve başlattım. Ürkütücüydü. Kaset boyunca radyo spikerlerinin arka planda kongre üyesi Ryan'ın ölümü ve bir önceki gün Johnstown'da yaşanan toplu intihar söylentileri hakkındaki konuşmalarını duyabiliyordunuz. Bir önceki gün... Ki bu da Q875'in 19 Kasım 1978'de kaydedildiği anlamına geliyordu. Johnstown'daki herkes öldükten bir gün sonra. Baştan sona dinledik. İki kez, sonra tekrar. Parazit, bir radyo spikeri trajedi hakkında konuşuyor. Çekilen bir sandalyenin sesi, birkaç kişinin arkadan gelen sesleri, birinin şşş deyişi. Hareket eden insanlar, açılan kapatılan çekmeceler, bir hapşırık. Ryan ve diğerlerine otopsi yapılacağından bahseden bir radyo spikeri ve sonra kabindeki insanlardan küfreden birinin bozuk sesi. Yine Johnston hakkında haber yorumları, kapa çeneni diyen biri, çarpan bir kapının sesi parazit. Lien Hua bu çok çok ürkütücü dedi. Bu kaseti her kim doldurduysa etrafında neredeyse 1000 kadar ceset yatıyorken yapmış bu işi.
Acaba bunun üzerinde hiç ses analizi yapılmış mı dedim.
Ralph başını salladı. Konuşmalar çok kısa. O zaman bu kaset 19 Kasım'da doldurulmuş. Sesi düşünüyorum. Herkesin öldüğü söylenen günden sonraki gün. Neden?
Ralph benim bilmek istediğim Johnstown'daki herkes 18'inde öldüyse kaseti kim yaptı dedi.
Ne kaseti diye sordu kapıdaki biri.
Döndük. Margaret. Aaron Jeffrey Kincaid baba, efendi, duvardaki üç gülümseyen çocuk fotoğrafından siyah beyaz bir tanesini aldı. Buğday tarlalarının oluşturduğu rüzgarlı bir okyanus arkalarında uzanıyor, yemyeşil bir ormanın kenarında bitiyordu. Fotoğrafı zayıf dans eden mum ışığına doğru hafifçe eğdi. O ormanın içine kaçarken bu çocuklar sırada bekliyorlardı. Şimdi bile 30 yıl sonra adlarını hatırlıyordu. Jacob, Isaiah ve Emilia. Tıpkı teneffüste çeşmenin yanında sırada bekleyen okul çocuklarının yaptığı gibi, fıçıdan içmek için sıranın kendilerine gelmesini beklerken kıkırdadıklarını ve birbirleriyle dalga geçtiklerini gördüğünü hatırlıyordu. Kincaid'in aklına insanlar sıra olurken Jim Johnson, "Biz intihar etmiyoruz" dediği geldi. "Bu bir devrim hareketi. Benim için ölüm korkutucu bir şey değil. Asıl tehlikeli olan yaşamak." "Yaşamak tehlikelidir." Kincaid David'e döndü. "Bizim işimiz inanç ekmek ve o inançların ürettiği meyve ne olursa olsun ona hazırlıklı olmak zorundayız. Hem kendi hayatlarımızda hem de eğittiklerimizin hayatlarında." Fotoğrafı mumlardan birinin dibine koydu. "Evet baba." David'in sesi kararlılık yüklüydü. Kincaid David'in gerçek bir mürit olduğunu biliyordu. Şimdiden önemli fedakarlıklarda bulunmuş, adanmışlığını kanıtlamıştı. Evet, Kincaid oğluyla gurur duyuyordu. "Peki, ayetin devamını biliyor musun David? Nasıralı'nın sözlerinin geri kalanını." Kısa bir anlık duraksama ve sonra, "Hayır baba, bağışla beni." "İyi bir ağaç kötü meyve veremez, çürük bir ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen ağaçlar baltayla kesilir ve ateşe atılır." Matta bölüm 7. Bunları söylerken dikkatli bir şekilde fotoğrafa baktı, sonra öğrencisine bakmak için döndü. "İyi meyve vermeyen ağacı ateşe atmak üzereyiz. Çürük ağacın daha fazla yaşamasına izin verilemez."
"Evet baba."
Kincaid fotoğrafı rafa geri koydu. "Birazdan diğerlerine katılacağım David. Onlara çocuklardan başlamalarını söyle."
"Evet baba."
Sonra başka bir laf etmeden içten bir şekilde eğildi ve arka arka giderek kapıdan çıktı. Kincaid onun çıkmasını izledi. Evet, inançlar meyve verir ve şimdi tüm dünya onun inançlarının derinliğini görecek. Medya eliti ve Birleşik Devletler hükümeti ailesini avlayıp, taciz edip, onların adına kara leke sürdüklerinde ektikleri acı meyveyi şimdi kendileri tadacaklar. Birkaç dakika boyunca daha mum ışığının kıpırdanışını, yansımasını izledi. Alevin titremesi ve yansıması, çocuklarının yüzlerini aydınlatması. Sonra bir kez daha karanlıkta yalnız kalmak için mumları üfleyip söndürdü, gecenin içinden kendisine göz kırpan yıldızlarla birlikte. Gökyüzünü yırtan hançerlerden oluşan bir aile. Gökyüzünde kaç yıldız vardı bilmiyordu. Onun için 909 tane vardı. Ormanda ölen aile üyelerinin her biri. Karanlığı delen 909 ışık noktası. Sonra elini uzatıp omzuna dokundu. Tüm bunları başlatan yara izine. Bazı yara izleri sonsuza kadar sevilmek içindir. 53. Bölüm. Ben tekrar gözden geçirilen coğrafi profil üzerinde biraz daha ilerlemek için oradan sıvışırken Ralph Margaret'e konuştuklarımızı özetliyordu. Şimdi yapacak iki kat işimiz vardı. Dava ikiye ayrılmıştı. Johnston tarafı vardı, bir de sarı kurdeleli herif. Bu işlerin üzerine ne kadar çok çalışırsan o kadar kolaylaşması gerekir, zorlaşması değil. Alexis ve Bethany'yi denklemden çıkardım ve sayılar üzerinde yeniden çalıştım. Sonuçlar bu kez iki kutuplu değildi. Çok daha kesin, yeni sıcak noktalar belirdi. Listenin başına yeni isimler çıktı. Groly'nin ismi de onlardan biriydi. 113. sıradan 8. sıraya yükseldi. Kendime bu davadaki rolümün soruşturmanın odaklanmasına yardımcı olmak olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Belirli bir şüpheliyi ele geçirmek değil ama pek bir faydası olmadı. Bu adamı yakalamak istiyordum. Kızımı meselenin içine çektiğinde işi kişisel bir hale kendisi getirdi. Hayatı tehlikede olabilirdi. Eğer ele geçirirse Tessa'ya neler yapabileceğini düşünmek bile beni deli ediyordu. Ayrıca beni havaya uçurmuş olmasından dolayı da mutlu değildim tabii. Üstelik Jolie'nin vücudunun geri kalanının nerede olabileceğini bulabilmek için hala bir başlangıç noktamız yoktu. Neredeyse bulmaya korkuyordum. Ekipten birinin kopya katil olması ihtimalini takip etmeye karar verdim. Dava dosyalarına ve adli tabip raporlarına erişimi olan herkesin isimlerini toparladım ve 62 isim buldum. Mükemmel. Ralph sessizce masama yaklaştı. Margaret nasıl diye sordum.
Şokta ama kendisine öyle söylemedim tabii dedi.
Anladım. Başını salladı.
Bu tarikatın araştırılması ile ilgileneceğini söyledi bana.
Ne dedim. Lien Hua'nın bize katılmak için yaklaştığını gördüm.
Evet, biraz garipti. Kasetin Bethany ve Vadi ile ilişkisini anlattığımda soruşturmanın o kısmıyla ilgilenecek birine ihtiyacımız olduğunu ve bunu kendisinin yapmak istediğini söyledi. Bizim Grolin'i içeri tıkmak konusuna odaklanmamızı istediğini belirtti.
Lianua size de biraz garip gelmiyor mu diye sordu.
Ralph onu sikli bilmem. Pat?
Nasıl desem, cesedi bagajına koyan adamla arasına biraz mesafe koymak istiyor olabilir. Belki bununla başa çıkmasına yardımı olacak. Belki de sadece en doğru hareket gibi gözükmüştür, kim bilir.
Her neyse, Ralph devam etti. Margaret bu öğleden sonra daha erken saatlerde Brent'in Grolin'in kız arkadaşıyla görüştüğünü söyledi. Not defterine bir göz attı. Vanessa Müller isimli bir hemşire. Brent kadının şüpheli ve gergin davrandığını söyledi. Vanessa Grolin'in nerede olduğu hakkında bir fikri olmadığını söylemiş. Ama Brent her ihtimale karşı tüm öğleden sonra onu izledi.
Demek bütün gün ortalıkta olmamasının sebebi bu dedim.
Evet, benim fikrim şöyle. Yarın Margaret'le çalışabilir ve tüm bu Johnstown meselesinin bizi nereye götüreceğini görürüz. Ama şimdi Grolin'i içeri tıkma konusunda en ufak bir şansımız varsa bence çabamızı o yönde harcamalıyız.
Kabul dedim. Şimdiki tehlike o. Özellikle de kızıl saçlı kadının peşinden gidecekse. Şimdi aklıma geldi dedi Lien Hua. Brent'le konuştum. Hala parmak izlerinin üzerinde çalışıyorlar. Yarın elimize geçer.
Yeterince erken olmayabilir dedi Ralph. Henüz bir sonraki kurbanın kim olduğunu bilmediğimize göre bu gece kız arkadaşının evini gözetlersek iyi olur. Grolin gelecek mi diye görmek için.
İyi fikir dedim.
Ralph çenesindeki kirli sakalı kaşıdı. Tek problem Wallace'ın adamlarının suyunu çekmesi. Bu gece kentin tam çıkışında bir müzik festivali var. Ve endişeli Evangelistler Birliği müzik gruplarından hoşlanmıyor. Protesto edeceklerini ilan etmişler ve...
Ben yaparım dedi ajan Lien Hua.
Ha?
Devriye işini.
Senin işin devriyeye çıkmak değil.
Ben de ajan Jiang'la birlikte gidebilirim dedim.
Bana şaşırmış bir şekilde baktı. Senin de işin değil.
Hayır, önemli değil dedim. Biraz düşünmek için sessiz bir yer sağlar. Hem bu öğleden sonra biraz kestirdim, merak etme.
Hala ikircikli görünüyordu ama sonra esnedi. Tüm gün durmadan çalışmıştı. Bir polis devriyesinden bahsetmek bile onu daha çok yormuş gibi gözüküyordu. Peki, sanırım işe yarar.
İyi dedim.
Peki 9'dan gece yarısına kadar gözetleme işini siz alın. Böylece hala uyumaya vaktiniz kalır. Bir sonraki vardiya için Wallace'ın birini bulmasını sağlayacağım. Ne de olsa yarın sabah Charlotte'a gideceksin.
Başımla onayladım.
Hepsini Tucker'la birlikte ayarlayın dedi. Haberleşme çipi ister misin?
Ralph sürekli ordunun yeni oyuncaklarını deniyordu. İleri teknoloji ürünü çipler ordudaki bazı arkadaşlarından gelmişti. Özel harekat proje stoğu. Her bir çip neredeyse transparan bir yara bandı boyutunda. Tam kulağının arkasına takıyorsun, hem alıcı hem de verici olarak çalışıyor. Ayrıca uzun menzilli özgüdüm sinyali yayıyor. Çok gösterişli, pahalı bir alet. Sorun şu ki dijital yönlendirici otomatik olarak söylediğin her şeyi kaydediyor. Bu devriyede böyle bir şey istediğimden pek emin değildim.
Hayır, 20. yüzyıl telsizini tercih ederim dedim. Tabii senin için sorun değilse.
Onu sürekli
benim için ama hoş. Yine seni biraz uykuya ihtiyacım var.
Git biraz video oyunu oyna dedim. Gözleri parladı.
Evet, yapabilirim.
Başını salladı. Tamam. O zaman Tucker buradan yardımcı olur. Polis departmanını da işler kötüye giderse diye birkaç arabayı hazırda bekletmeleri konusunda bilgilendireceğiz.
Anladım. Siz ikiniz de yarın görüşürüz diye ağzında geveledi ve gitti.
Devriye yerine gitmeden önce sadece bir saatten az zamanımız vardı. Lien Hua üstünü değiştirmeye ve temizlenmeye gitti. Ben Tessa'yı aradım ve sabah onu alacağımı söyleyen bir mesaj bıraktım. Sonra kaçırılma mekanları üzerinde biraz çalıştım. Lien Hua geldi ve Vanessa Müller'in evine gitmek üzere arabasına bindim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 307.